Ayrım 17. Sayfa 226. Yapma sevgilim. Bu yazılacak şey değil. Romanı ne kazandıracak ki diye söylendim. Öykünün genel akışı içinde çok sırıtacak bir anlamı da yok. Niye ısrar ediyorsun anlamıyorum. Ertesi gün öğleye doğru çalışma odamda tartışıyorduk. Betül tutturmuş dün geceki o tatsız yemeği de yazıp romana katmamı istiyordu. Dün gece yaşananları yazmanı istiyorum dedi yine. Kararlı bir ifadeyle. Sevgilim, sana kaç kere anlatmaya çalıştım. Roman bir kurgu işidir. Günlük değil, evvelden planlanan olaylar belli bir akış içinde kaleme alınır ve bir bütün sağlanır. Oysa sen her gün yaşadığımız vakaları yazmamı istiyorsun. Nasıl olur? Bizim yaşantımızla hayali olayları nasıl bağdaştıracağız sonra? Tam bir deli saçması olacak. Dün gece sadece bizim başımızdan geçen bir olay. Okuru neden ilgilendirsin ki? Amma yaptın ha dedi. Hayretle yüzüne baktım. Neden? Sence yemeğe gitmeden önce burada yaşadıklarımız yazılacak güzellikte değil miydi Mehmet? Saf saf sordum. Hangisi? Beni siyah elbisemin içinde gördüğün an hissettiklerim ve aptallaşman. Kendimi tutamayarak sırıttım. Doğrusu tek kelimeyle fevkaladeydin. İyi ya, yaz öyleyse. Başımı salladım. Zaten bu bir cinayet romanı olmaktan çıktı. Aşk romanına dönüştü adeta. Yazdıklarımı okusana. Her satırı tutku ve ihtirasla dolu. Baştan aşağıya sana olan hayranlığımı anlatıyor. Olsun dedi. Benim hoşuma gidiyor. Arkama yaslandım. İyi hoş da şayet hislerimi duymak istiyorsan bunları yüzüme karşı sözlerle her zaman ifadeye hazırım. Hem de seve seve. Fakat roman diye satırlara dökmenin hiç gereği yok. Cinayet romanları okuru heyecan ve gerilim arar. Biz okura bunu vermeliyiz. Yüzü asıldı. Onun da sırası gelecek. Cinayeti de uzun uzun anlatacağız. Tamam, ona itirazım yok ama dün geceki yemek sahnesini romandan çıkaralım. İstemeye istemeye pekala dedi. Öyleyse bana anlat. Duymak hoşuma gidiyor. Dün gece harikaydın dedim. Cidden nefesimi kestin. Hepsi bu kadar mı? Başka diyeceğin yok mu? Olmaz olur mu? Dekolten çıplak omuzların, göğüs aralıkların görür görmez aklımı başımdan aldı. Sen de biliyorsun, daha o an seninle sevişmek istedim. Biliyorum, ya restoranda neler hissettin? Herkes bana yiyecek gibi bakıyordu. Doğrusu hissettiğim çelişkili duygulardı. Hem erkeklerin o bakışlarından rahatsız oluyordum, hem de senin gibi bir kadına sahip olduğum için gururlanıyordum. Daha başka ne söylememi istiyorsun? Gururlanıyordum diyorum. Hepsinden daha önemli bir şeyi unutmadın mı? Soran gözlerle yüzüne baktım. Neyi? Teessüf ederim. Yoksa bir anlık heyecan mıydı o ettiğin? Hangi laf? Arabada söylediğin şey, şu evlenme isteği, yoksa vaz mı geçtin? Gülümsedim. Vazgeçer miyim hiç? Bana daha sonra düşünüp cevap vereceğini söylemiştin. Düşündüm dedi. Eh, ne karar verdin? Süzdü beni alaycı bir ifadeyle. Cevabımı hiç de merak etmiyor gibi bir halim var. Oysa dün gece arabada kendimden geçiyordum. Tekmil yol boyunca önümüzdeki arkamızdaki şoförlerden küfür yediğine eminim. Yoksa seni heyecanlandırmak için süper bir makyaj yapıp o siyah elbiseyi mi giymeliydim? Tekrar. Yanılıyorsun sevgilim dedim. İnan bana yeterince heyecanlıyım. Doğru mu söylüyorsun? Yemin edebilirim. Kalbim güm güm atmaya başladı. Anlamlı bir şekilde gözlerimin içine baktı. Teklifini kabul ettiğimi düşünüyorsun değil mi diye sordu. Bilmiyorum, birazdan öğreneceğim. Sence ben bir yalancı mıyım? Omuzlarımı silktim. Ufak tefek yalanlar söylediğin oldu. Ama o kadar da önemli değil. Herhalde öyle gerektiğini düşündün. Hı hı dedi. Bunlara katlanabilecek misin? Yani bu evlendikten sonra da zaman zaman yalanlar kıvıracağın anlamına mı geliyor? Olabilir. Kabul edebilecek misin? Düşünür gibi yaptım. Sanırım diye mırıldandım sonra. İyi ama bir şartım daha var. O nedir? Sana bir sınav uygulayacağım. Şaka yaptığını anlıyordum. Şaşırmış gibi yaptım. Yok ya, ne sınavı? Daha doğrusu bir ön şart. Söyle bakalım neymiş bu şart? Önce benim romanımı bitireceksin. Şayet romanı beğenirsem ben de teklifine evet diyeceğim. Bozuntuya vermedim. Sahi mi? Çok ciddiyim. Ya beğenmezsen o zaman evlilik yok demektir. Güldüm ama tebessümün dudaklarımda dondu. Çünkü Betül'ün yüzündeki ifade çok ciddiydi ve kesinlikle bir şaka değildi. Hayatımda hiç bu kadar garip bir evlilik şartı duymadım. Şimdi duydun işte. İnanmıyorum, şaka yapıyorsun. Hiç öyle bir halin var mı? Hem bu kadar da değil. Bundan sonra kaleme alman istediğin hiçbir bölüme itiraz etmeyeceksin. Ne istersem onu yazacaksın. Aynen ve tıpatıp, hiç değiştirmeden, roman tekniğine uygun olsun veya olmasın. Anladın mı? Betül gerçekten şaka yapmıyordu. Ama bunun tam bir saçmalık olduğunu sana kaç kere söyledim. Böyle roman yazılmaz. En azından bu benim eserim olmaz. Olamaz. Zaten senin değil, benim eserim olacak. Şimdi cevap ver. Evet mi, hayır mı? Başka alternatif kalmış mıydı ki? Evet diye kekeledim. Hem de hiç düşünmeden. Erkan belinden çıkardığı kocaman bir tabancayı yemek masasının üzerine koydu sırıtarak. Gözlerim irileşti birden. Ne bu diye sordum irkilerek. Görmüyor musun usta? Tabanca, dedi sırıtarak. Oldum olası silahlara soğuk bakardım. Yedek subaylıyım hariç elimde de silah almışlığım yoktu. Romanlarımdaki gereken teknik bilgileri de bir Avrupa seyahati sırasında satın aldığım katalogdan temin ederdim hep. Garip garip silaha baktım. Sahici mi bu, yoksa şu oyuncak olanlardan mı? Erkan pişmiş kelle gibi sırıttı. Sahici tabii, benim, dedi. Hem senin gibi bir yazarın tabancanın oyuncak mı yoksa sahici mi olduğunu anlaması gerekmez mi? Yüzümü ekşittim. Niye silah taşıyorsun? Yapma be enişte. Yaşadığımız devrin farkında değil misin? Herkesin belinde tabanca var şimdi. Ben tüccarım. Dostum da var, düşmanım da. Bu oğlan fena halde sinirlerimi bozuyordu. Hele bu akşam geldiğimden beri sanki Betül'le yaptığımız konuşmayı işitmiş gibi ikide bir bana enişte diye hitap etmeye başlamıştı. Ben silahlardan hoşlanmam, dedim. Kaldır onu ortadan. Sesim ister istemez biraz sert çıkmıştı. Erkan aptal aptal bir bana bir de karşısında oturan Betül'e baktı. Ne yapacağını bilemez bir hali vardı. Betül'ün de beni destekleyeceğini, hatta ona çıkışacağını sandım saf saf. Fakat sevgilim, hayır, kaldırma, orada kalsın, dedi. Bu defa dehşetli Betül'e döndüm. Silahlardan hoşlanmadığımı söyledim, duymadın mı? Sağır mıyım? Duydum elbet. Ama bu silah bize lazım. Lazım mı? Nerede? Beni öldüreceğin sahnede. Dalga mı geçiyorsun Betül? Bu sadece bir silah. O kadarını ben de görüyorum. İsyan ettim. Herhalde bu komediyi gerçek bir silahla oynamayı düşünmüyorsun. Cinayet sahnesini gerçek bir silahla oynayacağız, dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Çılgınlık bu, diyebildim. Bir kaza olabilir, silah ateşi alabilir. Delirdiniz mi siz? Telaşlanma hemen. Tabii ki senin eline boş bir silah vereceğiz. Kendimi böyle bir riske atar mıyım hiç? Birkaç saniye duralayıp ikisinin de yüzlerine çaresizlik içinde baktım. Hiç hoşlanmadım bu fikirden, diye homurdandım. Buz gibi katı bir sesle, sen bilirsin, dedi. Tercih senin, karar ver. Ne demek istediğini anlamıştım tabii. Ama evlilik konusunu böyle ulu orta pazarlık edeceğini düşünmemiştim doğrusu. Düpedüz hayır dersen evliliğimiz de yatar demeye getiriyordu. Kulaklarıma inanamadım. Şaşkın şaşkın yüzüne bakmaya devam ettim. Sesim çıkmamıştı. Betül kabul ettiğimi varsayarak Erkan'a döndüm ve silahı boşalt, dedi. Sanki ona da emir verir gibi konuşuyordu. Erkan silahı eline aldı. Usta hareketlerle şarjörü çıkarıp masanın üstüne bıraktı. Namluya sürülü kurşun olup olmadığını kontrol edip tekrar masanın üstüne koydu. Betül dolu şarjörü eline aldı. Bunlar sahne bitinceye kadar bende kalacak, dedi. Tamam mı? Nasıl istersen yeğenim. Ama İzmir'e dönerken silahımı geri isterim. Saçmalama Erkan. Herhalde silahına daima el koyacak değiliz. Erkan sanki çok tabii bir şey konuşuyormuşuz gibi kayıtsızca omuz silkti. Hala aptal aptal onlara bakılıp duruyor ve bu saçmalığı bir türlü kabullenemiyor, isyan etmek istiyordum. Düştüğüm en mantıksız durumdu bu. Ve işin en hazin tarafı, itiraz da edemiyordum. Güç bela sordum. Ne zaman oynayacağız bu sahneyi? Önümüzdeki perşembe tabii, diye fısıldadı Betül. Sormaya gerek duymadım. Anımsamamıştım. Perşembe geceleri Tonguç'un arkadaşları ile dışarıda toplandığı, yani villanın boş olduğu geceydi. Erkan o gecede film çeviremeyeceğimizi anlayınca biraz erken çıktı. Yukarıdaki daireye bu aile galiba toptan kaçık diye düşünmeye başladım. Betül'ün heyecanına hadi biraz hak veriyordum da yeğene ne oluyor hiç aklım ermiyordu. Erkan bu rolle mükafat almayı kafasına koymuş yardımcı aktörler gibiydi. Sofrada o kadar abuk subuk şeyler sorup cevaplar beklemişti ki fena halde sıkıldığımı neden sonra fark etti. O gidince Betül'le sofrayı birlikte kaldırdık. Masanın üzerindekileri taşımasına yardım ettim. Mecbur kalmadıkça birbirimize laf etmiyorduk. Aklımca ona yemekteki sert ve kaba davranışı nedeniyle bozulduğumu imaya çalışıyordum. Hiç oralı değildi. Sessiz protestoma aldırdığı yoktu. Düşünmeye başladım. Sonra sanırım yine o haklıydı. Gündüz konuşmuş, şartları ortaya koymuş, tartışmış ve sonunda bir anlaşmaya varmıştık. Oysa anlaştığımız şartlara itiraz eden yine ben olmuştum. Gece yemekte anlaşmaya ya uyacaktım ya da işin başında red edecektim. Halbuki bana ne denli saçma gelirse gelsin hayır demeyi başaramamıştım. Bana bozuktu. Hatamı anlayınca tamire çalıştım. Gönlünü almalıydım. Sevgilim, yoruldum, diye mırıldandım. Karşılık vermedi. Mutfağa getirdiğim tabakları makineye yerleştirmekle meşguldü. Usulca yanına yaklaşıp elimi omzuna attım. Bir reaksiyonu olmadı. Cesaretlenerek arkadan beline kollarımı sarıp kendime çektim. Kızgın bir sesle sırlaşma, dedi. Aldırmadım fakat ciddiydi. Beline kavuşturduğum ellerimi çözerek hemen kendini kurtardı. Boşuna hayale kapılma. Artık yok, diye homurdandı. Ne yok? Verdiği sözlere sadık bir adam gibi davranıncaya kadar bana yaklaşmayacaksın. İmkansız dedim. Yüzünü dönüp kaşlarını çattı. Ne demek imkansız? Sana dokunmadan duramam. Öyle mi sanıyorsun? Kafamın tasını attırma. Yoksa şimdi daireme giderim. Gidemezsin. Çünkü yukarıda Erkan var. Ne olmuş varsa o benim yeğenim. Sakıncası mı var yani? Baktım kararlı görünüyordu. Gider mi giderdi. Hemen taktiği değiştirdim. Sen istemiyor musun diye sordum. Hayır istemiyorum. Bana elini sürmeyeceksin. Üstelemedim. İnatçı yaratılışını biliyordum. En iyisi yelkenleri indirmekti. Hiç belli olmaz. Yenik ve üzgün tavrımı anlayınca kendiliğinden yaklaşabilirdi. Mağlubiyeti kabul etmiş gibi boynumu eğip mutfaktan çıktım. Cezalandırılmıştım. Salona dönüp pipomu yaktım. Düşündükçe kendi kendime kızıyordum. Bu ilişki kanımca rayından çıkmıştı artık. Garip, dengesiz, anlamsız bir hale dönüşmüştü. İkazlar, tehditler, saygısızlıklar. Ne oluyordu yahu? Beğenilecek bir roman yazma şartı üstüne kuruldu. Bir evlilik mi olurdu hiç? Oh olsun diye homurdanıp kendime bozuldum. Sonuca müstehaktım. Her geçen gün Betül'ün elinde oyuncak olduğumu daha iyi anlıyordum. Kendisine olan zaafımı başarıyla kötüye kullanıyordu. Tepem attı. Pipomu söndürdüm. Doğruca yatak odasına gittim. Karar aldım. Ben de aynı tarzda soğuk ve ilgisiz davranacaktım. Kaba olmamaya çalışacak fakat asla anlayış, sıcak ilgi ve sevgi tezahüründe bulunmayacaktım. Artık fazla ileri gitmişti. Soyunup yatağa girdim. Pijama kullanmak gibi bir alışkanlığım olmamasına rağmen sanki sevişmeye niyetim bulunmadığını göstermek için pijamalarla yatağa girdim. Komodinin lambasını yaktım. Elime bir kitap aldım. Kalın kuş tüyü yastığımı sırtıma yerleştirip tamamıyla ilgisiz davranmaya çalışarak okumaya başladım. Ama hala niyetimin ne olduğunu kestiremiyordum. Betül'e hava mı atacaktım yani? Odaya girdiğinde bir göz kırpıp hadi soyun dese üstümdekini yırtarak çıkarıp kollarına atılmaya dünden razıydım. Buna rağmen kendini topla Taner diye telkinde bulundum. Nefsimi uçkurumu tutamamak yüzünden gururumdan haysiyetimden bir şeyler kaybediyordum. Bu kadar da fazlaydı artık. Kişiliğim zedelenmiş, elinde oyuncağa dönmüştüm. Bu biraz da onur meselesiydi. İrademe hükmedecek ve zaaf göstermeyecektim artık. Yetti be diye homurdandım kendi kendime. Ama kulağım mutfaktan akseden seslerdeydi hala. Bulaşık makinesinin çalışırken çıkardığı ses kulağıma kadar geliyordu. Daha ne yapıyordu acaba orada? Kulak kabarttım. Topuklu terliklerinin sesini de işittim. Koridorda dolaşıyordu şimdi. Sonra mutfağın lambasının söndürürken çıkan o ufak tıkırtıyı duydum. Geliyor olmalıydı. Hemen en ciddi halini takınıp okuduklarımı sanki anlıyormuş gibi kendime elimdeki kitaba verdim. Oysa bir satırını bile anlamıyordum. Sadece bakıyordum. Herhalde yatak odasına girmek üzereydi. Bozuk olduğumu belli etmek için kaşlarımı da çattım. Bekledim fakat gelen giden yoktu. Bir iki dakika geçti. Belki de daha az bir süre banyoya girmiştir diye düşündüm. Kendimi rolüne konsantre olmaya çalışan bir aktör gibi kaşlarım hala çatıktı. Duşa girmediğim muhakkaktı. Öyle olsa olsa akan suyun sesini duyardım. Sifon gürültüsü bekledim, o da yoktu. O kadar müddet banyoda oyalanmayacağını aklım kesince yavaş yavaş elimdeki kitabı indirdim. Ne yapıyordu bu kadın? O zaman farkına vardım. Yatak odasına uzanan koridora salonun ışığı aksediyordu. Demek salondaydı ve henüz yatmaya niyeti yoktu. Nasıl olsa gelecek diye düşündüm. Bütün geceyi salonda geçirecek değil ya. Bekleyebilirdim. Ama uzuyordu geliş. Sakın oradaki kanepenin üzerinde gecelemeyi düşünmesin diye irkildim. Yapar mı yapardı. Usulca yataktan kalktım. Ayaklarımın ucuna basarak oda kapısının yanına gittim. Başımı uzatıp salona baktım. Kolda oturmuş kitap okuyordu. Anlaşılan henüz yatmaya niyeti yoktu. Yatağa döndüm. Beklemekten başka çarem yoktu. İçimden lanetler okudum. Bu kadar zayıf bir yaratık olduğumu bilmiyordum. Hiddetim, hırsım, öfkem hepsi kaybolmuştu. Sanki yıllardır bir kadınla ilişkide bulunmamış gibi şiddetle onu arzuluyordum. İnanılır gibi değildi. Gösterdiğim zaafı, irademe kızgınlığımı çoktan unutmuştum. Betül gerçek bir virüs gibi içime girmiş, tüm bağışıklık sistemini alt üst etmişti. Direnme gücüm sıfırdı. Şehvet bunalımıydı bu. Sevgi, aşk filan değil. Sadece arzuluyordum. Yataktan fırlayıp yanına koşmak gerekirse yaka paça zorla yatağa sürüklemek isteğine kapıldım. Bu kadına şiddet kullanmalıydım. Sanırım onun anladığı dil de buydu. Sevişirken bile şiddetten, sert ve kaba davranışlardan haz ediyordu. Yorganı üstümden fırlattım yine. Tepem atmıştı. Salona girip gerekirse yerlerde sürükleyerek odaya getirecektim. Bağırıp çağırsa, çığlıklar atsa da umurumda değildi. Komşulara rezil olmayı bile göze almıştım. Tam çıplak ayak koridora fırlamıştım ki burun buruna geldik. Yüzümdeki hiddet dolu kararlı ifadeyi görünce kahredici bir gülümsemeyle sordu. Yanıma mı geliyordun yoksa? İyi bildin diye gürledim. Uykun mu kaçtı? Hayır, seni saçlarından yakalayıp yatağa sürüklemek için geliyordum. Yüzüme acır gibi baktı. Başını olumsuzca iki yana salladı. Hadi dedi, sürükle, ez, vur, şiddet kullan, zorbalık et. Durakladım tabii. Ben yüzüne baktım. Ne duruyorsun? Aklından geçenleri yapsana. İşinde, işte karşındayım. Bende hareket yoktu, yutkundum sadece. Hatanı anladım ve kendin geldin, değil mi? Yo, bu gece koynuna girmeyeceğim. Ayrı uyuyacağım senden. Bir itirazın mı var? Dokunmayacaksın bana. Hiddet bahane, arzuluyorsun aslında. Tek istediğin her zamanki gibi bedenim yine. Şu haline bak, şehvetten kudurmuş gibisin. Hadi ne yapacaksan yap da görelim bakalım. Üstüme doğru yürüyordu. Kararsızca bir adım geri attım. Sen gerçekten dayağı hak ediyorsun diye mırıldandım. Olabilir. İşte sana fırsat. Kendine güveniyorsan vur. Hala üstüme doğru geliyordu. Çaresizce bir adım daha geriledim. Eliyle göğsümden itti. Ne bekliyorsun? Hadi sene. Karşındayım işte. Dövecek misin? Saçlarımdan yerlerde mi sürükleyeceksin? Yoksa zorla yatağa mı atacaksın? Bekliyorum. Sen denedim. Bir daha itti göğsümden. Adeta beni şiddet kullanmaya teşvik ve tahrik ediyordu. Ama yapamazdım. Hayatım boyunca tek bir kadına fiske bile vurmamıştım. Kadına el kaldırmak bana göre bir şey değildi. Velev ki gerçekten dayağı hak etse bile. Yapamam diye fısıldadım. Sana el kaldıramam. Alaycı bir kahkaha attı. Yapamazsın tabii, yapamayacağını da biliyorum. Sen sünepe korkak adamın tekisin. En başından beri anladım bunu. Öyleyse niye yapamayacağın şeyleri söylüyorsun? Aklınca beni korkutacağını mı sanıyorsun? Onu böyle hiç görmemiştim. İçimde bir şeylerin ezildiğini, ruhumun en ince yerlerinde bazı noktaların kristal cam parçacıkları gibi kırıldığını duyuyordum. Kopuyorduk. Bu dakikaların 10 günlük beraberliğimizin son anları olduğunu anladım birden. Bütün hayatımdan çıkıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İki eliyle pijamamın yakasına yapıştı. Vur hadi dedi. Bu son şansın. Aksi halde ben sana vuracağım. Gururum fena halde incinmişti. Yine de ona şiddet kullanmayacağımı biliyordum. Tek yapabildiğim şey git demek oldu. Seni artık görmek istemiyorum. Demek istemiyorsun ha? İstediğin nedir? Seni terk etmem mi? Nutkum tutulmuştu. Sesim çıkmadı. Yalnızca evet anlamında başımı salladım. Pijamamın yakasını bırakmadan yalan diye bağırdı. O da yalan. Şu esnada bile içinden geçenleri doğru olarak söyleyemiyorsun. Aslında tek istediğin bana sahip olmak. Sıcak tenimi, vücudumu istiyorsun. Kızışmış köpekler gibisin. Hayır istemiyorum diyebildim. Yakalarıma asılıp beni yere dizlerimin üstüne çökmeye zorladı. Direnmek istedim ama beceremedim. Dizlerim titredi. Sonra yavaş yavaş çöktüm. Bir eliyle hala yakamı tutuyordu. Diğeriyle kazağını hafifçe yukarıya çekti. İnce beli ve göbeği ortaya çıkmıştı. Komodinin üstündeki gece lambasının sarımtırak ışığı pürüzsüz teninde gölgeleri hala hasıl ediyordu. Göbeğimi öp dedi. Sakın riyakarlığa kalkışma. Ne istiyorsam onu yap. Göbeği ile dudaklarım arasında sadece birkaç santimlik ara vardı. En acı gerçekse gösterdiği yeri şiddetle öpmek arzusuyla yanıp tutuşmamdı. Kendimi rezil olmuş gibi hissediyordum. Bütün iç dünyamı benden çok daha iyi analiz edebiliyordu. Yenilmiş, yıkılmış ve teslim olmuştum. İrademin yıkılışını muzaffer bir komutan gibi seyrediyordu. Hiç acelesi yokmuş gibi bekledi. Sonunda uzandım ve dudaklarımı çıplak tenine değdirdim. Hem de kendimden nefret ederek kesin mağlubiyetimi ve teslimiyetimi onaylamıştım. Bundan sonra neler olacağını bile düşünemiyordum. Uzun parmaklı elleri pijamamın yakasını bırakıp başımı kavradı, saçlarımı okşamaya başladı ve kafamı ateşler gibi yanan tenine bastırdı. Tüm tahammülüm sona ermişti. Kollarımı çömeldiğim yerden bacaklarına sarıldım. Artık öpmekle kalmıyor, dilim terisi üzerinde dolaşıyordu. Külotumu aşağı indir dedi. Yumuşacık sıcacık damarlarındaki kanın akışını hareketlendiren bir emirdi bu. Ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Parmaklarım kaba etlerinin üzerinden külotuna eriştiği anda birden beni itiverdi. Komodinin önüne çöktüm. Aptallaşıp şaşkın şaşkın sevgilime baka kaldım. Anladın mı şimdi diye gürledi. Sen acınacak zavallı bir şehvet budalasısın ve her istediğimi yapmak zorundasın. Gerçek kalın kafana dank etti mi nihayet? Şu haline bak. Beni saçlarımdan sürükleyip yatağa atacak birine benziyor musun? O an herhalde bir rezalet timsali olmalıydım. Aşağılanmış, horlanmış, hakarete uğramıştım. Daha da kötüsü karşı koyamıyor, tam bir pasiflik ve aciz içinde kaderimi kabulleniyordum. Başımda dikilmiş kahredici bir eda ile beni seyrediyordu. İki elini beline dayamış, eteği hafifçe göbeğinin altına kaymıştı. Yerimden kalkmaya çalışıyordum. Sivri topuklu terliğini hemen düğmeleri çözülmüş pijamamın üstünden göğsüme bastırdı. Topuk çıplak tenime batıyordu. Canım acıdı. İyice yüzü koyun yatağın yanındaki halının üzerine serildim. Kımıldayamadım. Canım yandı, canın yandı değil mi? Cevap verecek, ağzımı açacak halim yoktu ki. Göğsümdeki terliğin tabanıyla sanki iğrenç bir böceği ezer gibi çıplak tenim üzerinde bileğini sağa sola hareket ettirmeye başladı. Göğsümün kılları acıyordu. Acıdan yüzüm kırıştı. Hadi, bağır canım yanıyor de. Acıya katlandım. Sonra tiksinerek yüzüme baktı. Bu bile hoşuna gidiyor değil mi? Zevk alıyorsun. Garip ama gerçekti. Uğradığım hakaretten değil ama bedenime uyguladığı ezadan cinsel bir keyif aldığımı o an adeta dehşetle fark ettim. Sorduğu sualle bir utanç hissiyle mi yoksa gerçeği yaşadığım ana kadar hiç bilmemenin yarattığı bir şaşkınlıkla mı nedir aniden kızardığımı fark ettim. Bakışlarımı kaçırdım yüzünden ve yerde hareketsiz kaldım. Kalıp gibi uzanıp bundan sonra yapacaklarımı bekledim. Bir süre o vaziyette kaldık. Terlikli bacağı hala göğsümün üstündeydi ama eskisi gibi şiddetli bastırmıyordu. Neden sonra ayağını üstümden çekti. Tek kelime etmeden dönüp gardıroba doğru yürüdü. Nefesim kesilmiş bir şekilde yerde yatmaya devam ettim. 35 yıllık hayatımın en rezilane anlarını yaşamıştım. Betül beni terk etmek için hazırlığa başlamıştı, gidiyordu. Kendi katından getirdiği bavulunu çıkarıp yatağın üstüne koydu. Sonra dolabın gözlerinden çıkardığı giysilerini hışımla bavula yerleştirmeye girişti. İlişkimizin bittiğini anlamıştım. Asla geri dönmeyecekti. İşte o an yüreğimin çok daha acı veren bir sızı ile burkulduğunu duymuşsadım. Beynimden geçenleri hafsalam almıyordu. Ama hazin bir gerçeği bütün çıplaklığıyla kavramıştım. Onsuz yaşayamazdım. İçime soktu. O lanet virüs beni öldürecekti. Ayağa kalkamadım. Dirseklerimin yardımıyla yatağa tutunup başımı kaldırdım. Yüzüme bile bakmıyordu. Gidiyor musun diye sorabildim ancak. Kör müsün, görmüyor musun, hazırlandı mı dedi. Beynim karıncalandı. Sürünerek yanına doğru ilerledim. Gitme lütfen. Lütfen kal. Beni terk etme. Hayır, bu ilişki bitti artık. Yalvarıyorum sana, sensiz yaşayamam. Hadi oradan sen de. İnan bana, doğruyu söylüyorum. Senden ayrılmaya dayanamam. Hiç oralı olmadı. Eşyalarını bavula tıkıştırmaya devam ediyordu. Yalvarırım diye inledim tekrar. Beni terk etme. Durdu birden. Kızgınlıkla yüzüme baktı. Bunu benden nasıl isteyebilirsin? Tanıştığımızdan beri hemen her gün kavga ettik seninle. Beni küçümsedin, iğneledin, hep yalan söylediğimi düşündün. Şimdi karşıma geçmiş gitme diye yalvarıyorsun. Hala ayağa kalkamamıştım. Mübalağa ediyorsun, o kadar da değil. Ama bana ufak tefek yalanlar söylediğini kabul et. Belki o zaman biraz iğnelenmiş olabilirim. Ayrıca seni küçümsemiş de değilim. Kıvırma şimdi. Roman taslağımın bir boka benzemediğini iddia eden sen değil misin? Fikrimi küçümsemedin mi? Yapma Betül. O bir teknik meselesi. Sen yazar değilsin ki. Sadece bir romanın öyle yazılmayacağını sana anlatmak istedim. Olsun. Beni gerçekten sevseydin bu kaprisime katlanırdın. Katlanmıyor muyum sanki? Tüm isteklerine peki demedin mi? Ya bu gece tabanca konusunda yaptıkların beni Erkan'a bile rezil ettin. Tamam, kabul ediyorum. Biraz daha asla tekrar etmeyecek bu tür davranışlarım. Söz veriyorum. Palavra. Bu kaçıncı söz verişin? Artık sana güvenmiyorum. Yerde sürünerek yanı başına kadar ilerledim. Gözlerim sulanmıştı. Seni çok seviyorum diye fısıldadım. Ona da inanmıyorum. Seninki sevgi değil. Sadece şefket. Tek istediğim bana sahip olmak. Günahımı alma. Evlilik teklifinde de bulundum. Daha ne yapabilirim? Tabii bulunursun. Aklınca o zaman beni kendine bağlayabileceğini sandın. O ne rahat. Her zaman yatağına kanuni olarak sokacağın bir kadın olacaktı, değil mi? Konuşması gittikçe basitleşiyordu. Ama o an kesinlikle bunu düşünecek halde değildim. İnledim yeniden. Lütfen bana bir şans daha tanı. Durdu birden. Eşyalarını bavula tıkmayı kesti. Ters ters süzdü beni. Galiba bir ümit doğuyordu. Korka korka çöktüğüm yerden yüzüne baktım. Yüzünde bir kararsızlık vardı. Lanet olsun diye homurdandı. Yine fikrimi çelmeye çalışıyorsun. Yalvarırım diye inledim. Karyolanın kenarına oturdu. Sessizce düşünmeye başladı. Bacak bacak üstüne atmış, havada kalan ayağını sinirli sinirli sallıyordu. Terliğinin topuğuna vurmasından çıkan ses odadaki tek gürültüydü. Nefesimi tutarak vereceği kararı bekledim. Yüreğim deli gibi çarpıyordu. Bana asırlar gibi gelen uzun bir zamandan sonra pekala diye söylendi. Sana son bir fırsat daha tanıyacağım. Ama sakın unutma, bu son şansın olacak. Ve kesinlikle aklından çıkarma, bana yaklaşmayacaksın. Sevişmeye teşebbüs etmeyecek, elimi bile tutmayacaksın. Dokunmak bile yok, anladın mı? Çaresizlik içinde başımı salladım. Söyle, anladın mı diye bağırdı. Evet sevgilim, anladım diyebildim. Oturduğu yerden kalktı. Küçümseyerek yüzüme baktı. Hakkındaki kanaatim değişinceye kadar artık birlikte yatmayacağız. Şimdi ben salondaki kanepeye gidiyorum. Sadece bu gecelik. Ondan sonra ben bu yatakta, sen de salonda uyuyacaksın. Tamam mı? Tamam sevgilim diye fısıldadım. Şimdi çıkardığım eşyalarımı topla ve gardıroba yerleştir. Tabii hayatım, nasıl istersen. Bir kraliçe azametiyle yürüdü. Tam çıkarken arkasından teşekkür ederim diye fısıldadım. Başını çevirip tenezzülen yüzüme baktı. Artık umarım geleceğinin yalnızca iki dudağımın arasında olduğunu anlamışsındır köle dedi. Haklıydı. Bunu çok iyi anlamıştım. Ve nedense bütün vücudumu kaplayan titremeye engel olamadım.